بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على رسوله وآله الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائه من الآن إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Bahsimiz delaletlerin çeşidindeydi. Dedik ki lefzi delalet ilk başta üç kısma ayrılıyor. Bir, delalet-i mutabiki, iki, delalet-i tezemmuni, üç, delalet-i iltizami. Arz edeyim ki delalet-i mutabiki ile delalet-i tezemmuninin izahatını geçen bahsede yaptık. Delalet-i iltizamide kalmıştık. Delalet-i iltizami lafzında, yani bu ismin de kendisinden anlaşıldığına göre lüzumdan kaynaklanan delalet anlamını ifade ediyor. İltizam yani lüzum, yani gereklilikten lafzın kendi koyulduğu mana değil. Yani bazen lafzı bir manaya mesela tayin ediyoruz, bir lafzı bir manaya koyuyoruz onun delalet etmesi için. Bu lafzın, bu mananın tamamına delalet etmesi delalet-i mutabiki olurdu. Bu koyduğu mananın bir kısmına delalet etmesi delalet-i tezemmuni olurdu. Ama bazen biz lafızı kullandığımızda koyulduğu mananın dışındaki bir manayı da insana çağrıştırıyor. Bazı zamanlarda kullandığımız lafızlar koyulduğu mananın arz edeyim ki dışındaki bir manayı da insana, zihnine çağrıştırır ve hatırlatır. Örneğin mesela biz farz edelim ki baba lafzını duyduğumuzda baba lafzı bize aynı zamanda evladı da çağrıştırıyor. Yani baba kelimesini duyar duymaz burada zihnimize babanın koyulduğu anlam geldiği gibi bir mana daha zihnimize geliyor. O da mesela evladı olma, evlat kavramı da, evlat mefhumu da, evlat manası da insanın zihninde gelir. Veya mesela diyelim ki mürekkep denildiğinde kalem de insanın aklına gelir. Mesela diyelim ki biz dolma kalemin mürekkebi var. Mürekkep kelimesini, mürekkebi getir mesela diyelim, eğer birisi çocuğuna veyahut da emri geçen birisine diyorsa ki mürekkebi bana getirir misin dediğinde bu insan anlıyor ki bu yazı yazmak istiyor. Mürekkep başka şeye yaramaz. Mürekkebi dediğinde hemen zihnine kalem de geliyor. Hem mürekkebi hem de kalemi birlikte bu insana getiriyor. Bu şimdi mürekkep kelimesinin aynı zamanda kalemi de çağrıştırması, bu delaleti iltizamidir. Yani bu mürekkep kelimesinin koyulduğu anlamın kendisi değil. Belki o anlamın dışındaki bir anlamdır. Onun dışında bir anlamdı. Bu lafız koyulduğu mananın dışındaki bir manayı da zihne çağrıştırdı. Buna da delaleti iltizami denir. Yani lüzumdan kaynaklanan delalet. Lüzumdan kaynaklanan delalet ne demek? Yani biraz daha açalım. Yani bu lafzın koyulduğu mana ile o öteki mana arasında bir bağ var, lüzum, bir beraberlik var, birliktelik, ayrılmazlılık, kopmazlılık var. Ki çünkü dışarıda bu iki mana her zaman beraberdiler, bir refakatleri var, beraber oluyorlar sürekli olarak. Dışarıdaki hakikat aleminde bunların beraber oluşu, dolayısıyla birisine koyulan lefzi insan duyduğunda o tekisi de insanın zihnine çağrışmış oluyor. Dışarıdaki hakikatler iki kısımdırlar. Bir, bazıları arasında mesela nedir? Bir şey var, beraberlik var, bir ilişki var ki her zaman varlıkları birlikte olur. Ama bazıları arasında bir ilişki yok. Örneğin mesela diyelim ki masa ile kapı arasında bir ilişki yok. Öyle değil ki mesela her yerde masa olsa kapı da mutlaka onun yanında olsun. Veyahut mesela diyor bunun benzeri. Ama örneğin masayla sandalye arasında bir beraberlik genellikle var. Dolayısıyla sandalyeyi duyduğumuzda zihnimize masanın da gelmesi, masayı duyduğumuzda zihnimize sandalyenin gelmesi bu doğal bir şeydir, durumdur. Ama eğer mesela diyelim defterle masa gibi mesela, defterle masanın bir o kadar aradaki bir beraberliği söz konusu değil. Olabilir ki bir yerde defter olsun, hiç masa olmaz. Yani bunlar dışarıda beraberlikleri yok, arada bir bağ yoksa beraberlik yoktur. Dolayısıyla bu dışarıda beraberliği olmayan varlıklarda bunlara koyulan lafızların kullandığımızda onlar zihnimize gelmez. Taş kelimesini kullandığımızda asla zihnimize mesela su gelmez. Çünkü bunlar öyle değiller ki beraberlikler olsunlar. Su dediğimizde aklımıza taş gelmez. Niye? Çünkü dışarıdaki bunların varlıklarında bir lüzum yani bir beraber olma ilişkisi yok. Ama eğer dışarıda varlık aleminde iki varlık arasında beraber olma bir bağ var ki bunların varlıkları her zaman beraber oluyorlar, birbirlerinden ayrılmıyorlar. Böyle bir dışarıdaki bu ilişki, bu lüzum, bu beraberlik insanın zihninde de bunları beraber kılıyor. Dolayısıyla nitekim bunlar dışarıda birbirlerinden ayrılmıyorlar ise zihinde de bunların birisi geldiğinde o tekisi de hemen onun yanında hazır olmuş oluyor. Dışarıdaki beraberlikten kaynaklanan lüzum zihindeki beraberliği sağlıyor. Dolayısıyla birisine ait lafzı duyduğumuzda hemen o tekisinin kavramı da zihnimizde hazır oluyor. İşte bu gibi delaletlere yani bir lafzın kendi koyulduğu mananın dışındaki bir manayı ama o manayı ki bu lafzın koyulduğu manayla onun arasında bir lüzum var, bir bağ var, onu çağrıştırmasına delaleti iltizami denir. Buna burada örnek verilmiş mesela diyor ki farz edelim ki biz gittik bir ev satın almaya. Ev satın alırken bunun bir yeri aldıksa manası budur ki ona giden yol da bu eve aittir. Yarın mesela diyelim ki ev sahibi hemen ödemeyi yaptıktan sonra ev sahibi derse ki ben bu yolu sana vermemiştim. Şimdi geldi de yolu satacağım sana derse burada hemen itiraz ederiz. Deriz ki kardeşim ev yolsuz olmaz ki evle yol beraberdir. Ben evi alırken evin yolunu da almış oldum yani. Sen burada ayrıyeten mesela evin yolunu başka bir nesne olarak, başka bir şey olarak yani meta olarak bana satamazsın. Ev yoluyla beraber satılır. Bu dolayısıyla ev kelimesinin yoluna delalet etmesi buna delalet-i iltizami denir. Çünkü yol başka bir varlıktır. Ev de başka bir varlıktır. Bu evin koyulduğu mana başka, yolun koyulduğu mana başka varlık ama bu başka olmalarına rağmen birisinin mesela diyelim ki bu lafzı ev kelimesini kullandığımızda zihnimiz çünkü her zaman yolla ev beraberdirler diye onu da çağrıştırmış oluyor ve buna delaleti iltizami denir. Ya ben Deniz'in verdiği örnekte mesela diyelim ki mürekkep denildiğinde hemen kalemle insanın zihnine gelmesi gibi veya baba denildiğinde evlatın da insanın zihnine gelmesi gibi. Bütün bunlar delaleti iltizamidir. Şimdi burada bunu da tatbik edelim kitap üzerinden. Sonra delalet konusunda başka az edeyim ki açıklamalarda geçeceğiz. 3. Delaleti iltizami. Delaletin üçüncü çeşidi iltizami delalettir. Yani lüzumdan kaynaklanan delalet. Eğer lafz ber manayı ki haric ve lazimeyi on lafzest. Burada lazimeyi on lafzdir. Lazimeyi manayı on lafz. Buraya bir mana kelimesini eklememiz lazım aslında. Eğer lafz bir manayı ki hariçtir. Yani lafzın koyduğu mananın dışındadır. Ki o koyulan, o dışarıdaki mana lazımdır. Yani beraberdir neyle? O lafzın manasıyla. Lazımeyi manayı on lafzes. O lafzın manasıyla arada ilişki var. Yoksa lafızda hiçbir zaman mana arasında bir lüzum oluşmaz kendiliğinden. Yani burada mana kelimesini koymamız lazım. Eğer lafz o koyulduğu mananın dışındaki bir manaya, ki o mana, o lafzın koyulduğu manayla arada ilişkisi vardır, delalet nimayet, delalet ederse, delalet-i iltizamiyiz. Buna delalet-i iltizami denir, terim olarak. Yani lüzumdan kaynaklanan delalet. Derin delalet, lafz ba manayı diğer, bigune-i irtibat daret. Bu delalette lafzın öteki manadan, yani lafzın manasının aslında. Bu delalette lafzın manasının ve manayı diğer öteki manayla bir güney irtibat taret, öyle bir beraberliği irtibatı var ki ba tesavvur manayı lafz, bu lafzın manasını tesavvur ettiğimizde on manayı lazımniz, o lazım olan, yani beraber olan, kopmaz olan o manada bir zihn mireset. İnsanın zihnine geliyor, bu çağrıştırılıyor ikinci manada. Manendi, örneğin delaleti lafzı hane, örneğin hane lafzının delalet etmesi berrah, berrahi on hane, o evin yoluna delalet etmesi gibi. Ki buna delaleti iltizami denilir. Ev demek yol demek değil. Ama çünkü evle yol arasında bir beraberlik var diye olduğundan ev kelimesini kullandığımızda hemen zihnimize evin yolu da gelmektedir. Beraberin buna göre hengam ki şuma hane ira miharit, o zaman ki siz bir evi alıyorsunuz ba delaleti iltizami, iltizami delaletle rah onraniz haridari kerdeyid, onun yolunu da almışsınız. Ayrıyeten o evi satan insan İkinci bir sefer kalkıp sana diyemez ki haydi bakalım gel şimdi ikinci muamele yapalım yola dair. Böyle bir şey muameleyi talep etme hakkına sahip değil. Ya mesela diyelim evin kaldırımı, yolun kenarındaki evi aldığımızda evin önündeki kaldırım da ona dahildir. Yok ben evi sattım ama kaldırımı kullanma hakkına sahip değilsin. Belki onun için gerek bana ayrıyeten bir ödeme yapasın deme hakkına sahip değil. آیا می توانید به مثال هایی از انواع سه دلالت که در زندگی روزمره به کار برده می شوند اشاره نمایید؟ Burada bizden talep ediyor ki bu üç delaletinden yaşantımızda kullandığımız, mesela diyelim ki örneklerden, diyor ki bir takım örnekler verin. Mesela delaleti mutabıkıya örnek verin, delaleti tezemmünüye örnek verin ve delalet iltizamiye. Burada verilen örneklerin dışında siz örnekler verin. Zaten insanın kullandığı kelimelerde mutlaka bu üç delaletten birisiyle konuşuyor insan. İnsanın konuşması budur. Dil budur. Dil nedir? Biz lafzı kullanıyoruz dilde. Lafzı nasıl kullanıyoruz? Ya delaleti mutabık olarak kullanıyoruz. Eğer o lafzın koyulduğu mananın tamamını kastediyor isekse. Ya delaleti tezemmünü olarak kullanıyoruz, eğer o koyulduğu mananın bir kısmını da onu kullanıyor isekse. Veyahut da delaleti iltizami olarak kullanıyoruz, eğer orada maksadımız aynı zamanda kullandığımızda o dışarıdaki manada zihne geldiği takdirdedir. Bu az edeyim ki örnekler, artık insanın dili baştan sona bu örneklerle doludur. Bunun daha ayrıca bir örnek vermeye gerek yok. Şimdi geldik biz bu üç çeşit delalet lafzın delaletiydi. Lafız nedir aslında? Lafız yani sözcük. Sözcük nedir? Sözcük diyor ki insanın ağzında dilinin de yardımıyla, nefeslerin ve nefes ve boğazının da yardımıyla bir takım çıkarmış oldukları seslere sözcük, bu söz, lafız budur. Lafız nedir? İnsanın ağzından havasının ve dilin yardımıyla çıkarmış olduğu ses lafızdır. Bu lafızlarda iki kısma ayrılır. Birisi manası olan, bir de manası olmayan. Eğer insan bir ses çıkarırsa ki bu, arz edeyim ki bu sesi aynı zamanda bir dilde kullanılacak bir ses ise, yani bir manaya koyulmuş ise, bir mana bunun için belirlenmiş ise, bu lafzın mesela buna müstamel denilir. Veya bu lafzı ki manalı olan lafızdır, bu kullanılan lafızdır, sözcük olur. Ama eğer yok, sadece bir sesten ibaret olursa, bir koyulduğu manası olmazsa, bu da sadece bir ses olur ve lafız, yani lafız yani ses demek, mutlak ses. Ama sesin iki çeşidi var. Bir, manalı, yani sözcük olan, yani belirli manaya tayin edilenleri, bir de manası sesler. Elfaz, batavuzihati ki güzeş, roşen geldi ki, diyor ki yukarıdaki açıklamalardan, geçen açıklamalardan anlaşıldı ki, yekez envay delalet ha, delaleti lefziyes, delalet çeşitlerinden birisi, lafzı delalet idi. Biz delalet çeşitlerini mesela birkaç çeşide ayırmıştık. Demiştik ki delalet ya aklidir, ya tabiidir, ya da ki vaz'idir. Vaz'i de iki kısma ayırmıştır. Lafzı, gayri lafzı. O halde demek ki bu delalet çeşitlerinden birisi, yani vaz'i delalet çeşitlerinden birisi lafzı olan delalettir. Ve delil ehemmiyet in delalet der ilmi mentik de mebahis elfaz işareyi mi konuyum, diyor ki bu çeşit delaletin, yani lafzı delaletin önemine binaen mantık ilminde bu elfaz bahsına bir işaret edilmektedir, ediyoruz. Mantıkçılar çünkü bu delaletin ehemmiyetine binaen anlaşmalarında, konuşmalarında, tefekkürlerinde burada bu lafzı delalete bir işaret ediyorlar, biz de ediyoruz diyor. Egerçi manayı lafz roşen es, diyor lafızın manası açıktır, herkes biliyor, lafz yani ses. Ve niyaz bir tarif nedaret, lafzı tanımlamaya ihtiyaç yok. Veli memulen der tarif on gof demiş. Ama genellikle lafzın tanımında söylenir ki, lafız ibaret ez her nu nevayiz ki, lafız ibarettir her türlü sesten ki, ez bihem hurden lebha ve hareket zeban, derdehan bir vücut miyayet, dudakların hareketi ve dilin hareketiyle ağızda ve havanın da yardımıyla çıkarılan sestir. Lafz darayı dunu esası, lafz da iki esaslı bölünmeye ayrılmaktadır. Ba mana ve bi manas. Bir kısmı manalı lafızlar, yani sözcükler. Birisi de bi mana, manasız lafızlar, manasız sesler. Sadece sesler ibaret olan sesler. Derin bahs muradıma az lafz kısmı nuhust anmıyor. Diyor ki biz buradaki lafızdan bahsediyoruz. Bu birinci kısım, yani manalı lafızları kastediyoruz. Onların hakkında bir takım bilgiler vereceğiz. Ki darayı aksamiyes, bu manalı lafızların da bir kısım, birkaç kısmı vardır. Bunların çeşitlerine, bunların üzerinde bir bilgi vereceğiz diyor burada ve onların çeşitlerine işaret ediyor. Ki manalı olan lafızlar, yani sözcükler birkaç çeşittir. Aksam-ı lafz, bu manalı lafızların çeşitleri, buyuruyorlar ki manalı lafızları biz bir takım bir yönleriyle çeşitlere ayırabiliriz. Ki diyor ki biz üç açıdan lafzı bölebiliriz. Manalı lafızları üç açıdan bölebiliriz. Bir, o lafzı manasını açısıyla, manasına itibariyle, her lafzın manasına mukayeseyle bir kategoriye koyarız. Çünkü her lafzı delalet dediği manaya baktığımızda mana bu delaletin etmelerinde çeşitlilik oluştuğundan dolayı, yani manalarda çeşitlilik oluştuğundan dolayı lafızlarda bölünme oluyor. Bir lafzı delalet ettiği manadaki bölünme itibariyle bölmek. Bu, yani lafzı manasına mukayese ederek bölüyoruz. Bir bu. İkincisi, bir lafzı manaya manasına itibariyle değil, bir lafzı diğer bir lafza mukayeseyle bölüyoruz. bu lafız o lafza göre ne gibi bir orantıya sahip, ne nispeti var? Bir lafzı başka bir lafza mukayeseyle bölüyoruz. Ki böleceğiz, göreceğiz. Bir de bir lafzı başka bir şeye mukayese etmiyoruz. Birinci bölmede lafzı manasına mukayese ettik, böldük. İkinci bölmede bir lafzı başka bir şeye mukayese ettik, böldük. Bazen de lafzı hiçbir şeye mukayese etmeden sırf lafızların kendi yapılarına baktığımızda bölüyoruz. Lafzı kendi yapısı itibariyle, kendi oluşumu itibariyle bölmek. Çünkü lafızların kendi yapıları da bir takım çeşitlilikler meydana getiriyor. Her lafzı kendisine baktığımızda diyoruz ki bu bir çeşit bir lafızdır. Yani çeşitliliği ortaya çıkıyor. Mesela bir lafız bir kısma giriyor, bir lafız da başka bir kısma giriyor. Lafızları sırf kendilerine baktığımızda, kendi zatları itibariyle, kendi oluşumları itibariyle bölmek. Neyin ki manaya, manası itibariyle bölmek ya başka bir lafza kıyasla bölmek. Yok. Sırf kendi oluşumu itibariyle bölmek. Diyor ki dolayısıyla biz lafızları bu üç açıdan bölebiliriz ve bu üç açıdan lafızlar bölünmektedir. Şimdi bu bölünmeleri bize burada teker teker anlatacak. Bir lafzı delalet ettiği manaya mukayese ederek bölmek. Diyor ki bu açıdan baktığımızda lafızlar az edeyim ki 5 kısma ayrılıyor. Yani bir lafızları, kullandığımız sözcükleri, kullandığımız kelimeleri delalet ettikleri manalara mukayeseyle böldüğümüzde 5 çeşit lafız, 5 çeşit sözcük ortaya çıkmaktadır. Birisinin ismi muhtastır. Mesela burada ben isimlerini sayarım. 1 muhtas, 2 müşterek, 3 menkul, 4 mürtecel, 5 hakikat ve mecaz. Yani bu 5 çeşit oluşuyor. Lafzı manaya mukayeseyle. Bir kısım lafızlar var ki onların manasına baktığımızda onlara biz muhtas ismini, terimini koyuyoruz. Muhtas yani mahsus, özel. Bir kısımda var özel değil, ortak mesela diyoruz. Bu muhtas, müşterekin arz edeyim ki karşıtıdır. Bunlar birbirinin karşıtı. Muhtas yani ne? Diyorum mesela bazı lafızlar var ki sadece bir manaya koyulmuşlar. Sadece bir manası var. Sadece bir manası var. Örneğin mesela diyelim ki kitap kelimesi. Kitap kelimesi öyle değil ki iki farklı anlamı ola. Tek bir anlamı ola. Kitap işte kitap. Kitabın çeşitleri olabilir ama kitap bir şeydir. Bir varlıktır. Ya mesela taş kavramı. Taşın beyazı, siyahı filan renkleri olabilir ama taş bir şeydir. Bir manadır. Taş kelimesi bir kelimedir ki bir taş sözcüğü, bir sözcüktür ki manası bir çeşit manası var. İki tane manası yok. Tek bir çeşit manası var. Ya mesela diyelim ki özel isimler. Mesela diyelim ki bir ismi koyuyoruz Ahmet ismini. Ahmet kelimesi sadece bir lafız, bir şeye dair diyor. Yani bu insan. Bu insanın ismi ise bu insan zihnimize çağrıştırıyor. Dolayısıyla arz edeyim ki bizim eğer lafzımız yalnızca manası tek bir şey olursa, istersen o tek olan şey aynı zamanda kendisi tekil olsun, özel isimler gibi. Yani birden çok olmasın, dışarıda ferdi. Ya cins ismi olsun, birden çok ferdi olsun, taş gibi. Taş, milyarlarca, trilyarlarca taş var. Ama bir şey, hepsi bir şey. Demek ki eğer lafzın manası tek bir mana ise, koyulduğu mana tek ise buna muhtes denilir. Veya mesela ama eğer yok, lafzımız bir tanedir ama koyulduğu manalar çeşittir. Mesela bizim Türkçe'de yüz kelimesi gibi. Yüzün manası nedir? Yüz dediğimizde yani bir insanın yüzü gibi. yüzümü yıkadım mesela derken insan neyi kastediyor? Bu çehreyi kastediyor. Çehre kelimesi. Şimdi ama yüz aynı zamanda bir rakam isminde. Yüz rakamı. Demek ki yüz kelimesi bunun manası iki tanedir. Birden çok manası var. Mümkün iki tane değil. 10 tane de olabilir. 5 tane de olabilir. Yani en velhasıl birden çok mana var. Ki bu lafız hem bu manaya delalet etmek üzere belirlenmiş, koyulmuş dil koyarken hem de o manaya. Burada mesela bir örnek var. Arapçada nedir? Ayn kelimesini kullanır. Örnek ver. Ayn kelimesi Arapçada denilmektedir ki 70 civarında farklı manası var. Hala belirgilenlerden diyelim. Bir ayn yanına yani göz. Bir ayn yanı yani çeşme. Bir ayn yanı altın. Arapçada mesela diyelim ki ayn kelimesinin bir manası ayni yani göz. Ala ayni. Gözüm üzerine. Mesela diyelim ki cerele ayn aktı ayn yani çeşme. Su akıyor. Ya mesela diyelim ki se'rul ayn kedalike. Aynın fiyatı bu kadar. Yani altının fiyatı bu kadar. Dolayısıyla ayn kelimesi bir kelimedir. Yani bir lafızdır. Bir çeşit lafızdır. Ama koyulduğu manalar müteaddit manalardır. Farklı farklı manalarda koyulmuş. Eğer lafızımız bir tane oldu, manası da müteaddit oldu. Yani her birisine ayrı ayrıyeten koyulmuş ise buna müşterek denir. Müştereki lafzi. Lafız ortaklığı. Yani lafız birdir, manalar farklı. Burada mesela diyelim ki Farsçadan ise şiiri mesela örnek vermiş. Şiir Farsçada süt, aslan. Aslana da şiir deniliyor, sütte de şiir deniliyor. Dolayısıyla bu şiir kelimesi lafzı müşterektir. Yani bu lafız bir lafızdır, iki tane farklı manada kullanılmıştır. Eğer lafzımız böyleyse buna da müşterek denilir. Üçüncü çeşit lafız var, ona menkul denilir. Menkul nedir? Menkul da deniliyor ki isterseniz buraya kadar tatbik edelim. Belki yetişmeyebiliriz. Eğer yetişirsek bunu izahatı yapalım. Buraya kadar tatbik edelim. Eksam-ı lefz. Lefzin kısımları. Berayi lefz-i nu teksim metreh hüdes. Lafızlara 3 çeşit bölme, 3 açıdan bölme söz konusu edilmiştir. Yani 3 farklı açıdan lafıza bakılmış, 3 farklı açıdan bölme yapılmıştır. 1. Elif. Teksim-i lefz der bu gayse ve manayun. Lafızların manalarına mukayeseyle bölmüşler. Bir lafzı manaya mukayeseyle demişler ki ya bunun manası mukayese ettiğimizde bu çeşitleri var ki burada dedik 5 çeşidi var. Taksimi yek lafz. Bir lafzı der mukayese ve lafzı diğer. Bazen lafzı manayla mukayese etmemiş. Lafzın ve lafızla mukayese. Bu lafzın o lafıza göre nispet etmiş. Demiş ki bir lafzı bir lafza mukayese ettiğimizde bu çeşitler ortaya çıkıyor. Onun çeşitlerini diyecek. Mesela en azından 2 çeşidi var. Birisi müteradif, birisi mütebain. Onlar neler? Sonra diyeceğiz. Yani bir lafzı bir başka çeşide, bir başka lafıza mukayese ettiğimizde, sırf sesleri, sözcükleri mukayese ettiğimizde bu çeşitler ortaya çıkıyor ki o çeşitleri daha sonra izah edeceğiz. 3. çeşit bölme ise lafzı ne manayla mukayese ediyoruz, ne de başka bir şeyle, başka bir lafızla. Hayır. Lafzın sırf kendisine bakarak onu bölmek, kategorize etmek. Lafızları başka bir şeye mukayeseyle değil, sırf kendisine bakarak, kendi yapısına bakarak bölmek. Taksimi lafz bidunu dernezer geriften lafz. Ya manayı digeri. Yani başka bir lafzı veya manayı dikkate almaksızın. Peki burada dikkate alacağımız husus nedir? Lafzın kendisi. Lafzın kendi yapısı. Lafzın kendi yapısına bakarak lafızı bölmek ki onun da çeşitlerini orada yeri geldiğinde açıklayacağız. Şimdi taksim-i lafz der mukayese ve mana Diyor ki lafzı manaya, manalarına mukayeseyle bölmeye kalktığımızda beş kısım ortaya çıkar. Derin taksimi lafz ber penc kısmes. Derin taksim lafz ber bu taksimde yani lafzı manaya mukayeseyle bölmeye kalktığımızda beş kısım ortaya çıkar. Birincisi muhtas, biri özel. Muhtas deniliyor. Terim olarak Arapçada, Farsçada muhtas kelimesini kullanmışlar. Hala mümkündü mesela Türkçe dilindeki mantıkta başka bir terim kullanabilirler. Ben onun Türkçe mantığını kullandıkları dili bilmiyorum ne terim kullanmışlar. Bir de şunu arz edeyim. Bu Türk dilindeki mantık ve Avrupa'da öğretilen mantık yani bu kadar şey değil, kapsamlı değil. Çok basit bir mantık eğitimi veriliyor. Dolayısıyla bu gibi dikkatler orada söz konusu olmuyor. Ama bilmiyorum yani acaba bu konular orada var mı, işlenmiş, işlememiş mi ve bunun bir terimi var mı onu bilmiyorum, okumamışım. Diyor ki muhtes lafzı manaya mukayese ettiğimizde birinci kısım ortaya çıkıyor muhtes. Muhtes nedir? Tarımını yapalım. Vajeist ki o kelimedir, o sözcüktür ki vaje yani sözcük. O sözcüktür ki tenha ber yek mana devlet mukayese. Bir manası var. Lafızları bazen baktığımızda görür ki her lafzın bir tane manası var. Birden çok manası yoktur. Ve manayı diğer berayı on müteseverniz. Bir mana dışında başka manası yoktur. Manen de İmam Ali Aleyhisselam. Mesela İmam Ali kelimesi. Bir tane ferdi daha. İmam Ali deyince bir tane, iki tane değil. Bu İmam Ali kelimesi bir lafızdır, bir manası. Medrese-i Feyziye, mesela bir medrese, Feyziye okulu medresesi. Veya mesela sen burada bir herhangi bir okul, El-Mustafa Üniversitesi okulu mesela filan gibi. Bir tanedir, iki tane olmuyor. Veya Ahen, bir de bu ikisi bunlar özel isimleriydi. Örnek bir bu ikisi. Bir de ahen, demir. Cins isim. Demir deyince bir şeydir. Demir iki tane değil. Ama her ne kadar ferdi çoktur. Demirin fertleri çok ferdi var. Milyar milyar fertleri var. Ama hepsi aynı hakikattir. Velhasıl bunlara denilir muhtes. İkincisi bu muhtesin tam karşıtı. Ortak. Ortak olan lafızlar. O da budur ki lafız bir tanedir ama mana çoktur. Müşterek, lafziz, o lafızdır ki, o vacedir, o sözcüktür ki, darayı çen manas, birden çok manası var. Ve berayı hemeyi mani, o manaların her birisi için, hepsi için teker teker koyulmuştur. Yani bir sefer mesela karar vermişiz ki, demişiz ki, örneğin Türkçe'de yüz kelimesini çehre anlamında kullanalım. Bir de gene karar vermişiz, yüz kelimesi rakam anlamında kullanalım. Her birisine karar vermişiz. Dolayısıyla her bir mana da o lafzın gerçekten hakkı manasıdır. Mutabıkı manasıdır. Dolayısıyla bunu iki defa buraya tayin etmişiz. Ya Araplar, Farslar da gene kendi dillerindeki örneklerinde öyle yapmışlar. Bir sureti yeksan ve yekbar, yekbara besûdez. Her birisine aynı eşitlikte, aynı oranda ve bir defada her birisine koyulmuş. Yani neyin ki şöyle olsun ki mesela hani ilk önce lafzı buna koyalım daha sonra da diyelim acaba buna bir başka manada düşünelim mi düşünmeyelim bir takım ilişkilerden dolayı ikinci mana çıkaralım. Yok. Ne? Bir sefer lafzı bu manaya koymuşuz. Sonra da bu lafzı hiç bu manayla bir ilişkisi olmayan, irtibatı olmayan bir başka manaya da aynı zamanda koymuşuz. Yüz rakamıyla çehre arasında ne ilişki var? Hiçbir ilişkisi yoktur. Varlık olarak çehre bir vücudu harici, bir objektif maddi varlıktır. Yüz bir kemdir, yani bir rakamdır. Bir varlık olarak buna araz denilir. Kemmin çeşidi arazlerden de. Arazi münfesil bu mesela diyelim, felsefede denilir bunu. Ki bu araz türü bir varlıktır. Asla yüzden bir, hiçbir ortak boyutu yoktur. Bir sefer Türkler gelmişler, çehreye anlamında yüz kullanmışlar, bir de rakam anlamında. Manende şiir der Farsi ve ayn der Arabi. Burada bu örnekleri vermiş. Farsçadaki şiir kelimesi gibi ve ayn kelimesi gibi arz ettim. Şiir hem süt hem de aslanda kullanmış Farslar. Ayn kelimesinde üç tane örnek arz ettim. Göz, çeşme ve altın anlamında kullanılmışlar ki bunların arasında özel bir ilişki söz konusu değil. Bu da demek ki bu iki çeşidi anlattık. Şimdi gelelim bu menkula. Menkul da müşterek gibidir ki menkul olan lafzın da birden çok manası var. Müşterekte neydi? Lafız biriydi. Birden çok manaya sahipti. Menkulda da aynen öyledi. Birden çok mana var. Ama şu farklı ki müşterekte lafzı her yani her manaya ayrıca diğer mana nazara almaksızın, hiç diğer mana dikkate alınmaksızın koyulmuştur. Yani aslında iki mana arasında bir ilişki de yoktur. Yani varlık aleminde bunlar arasında bir bahs söz konusu değil. Yabancı olan iki ayrı manaya farklı farklı zamanlarda belki ya da aynı zamanlarda fark etmez. Yabancı, birbirine yabancı olan iki farklı manaya, ikiden çok farklı manaya lafzı ayrı ayrı koyuyoruz. Bu olar müşterek. Ama eğer böyle olmasa bu çok manalarımız. Belki şöyle olsa, eğer dışarıda mesela ilk başta lafzı bir manaya koyalım. Bir manası var. Sonra şöyle bakalım. Bakalım ya bu laf, bu manaya yakın manalar da var. Bu manayla ilişkili olan manalar da var. İlk önce lafzı bir manaya koyuyoruz. Sonra bakıyoruz ki bu mananın başka tür manalarla yakın ilişkisi var. Dolayısıyla diyoruz ki ya madem ki biz bu lafızdan bu manaların da bu manayla yakın ilişkileri var. O zaman ne yapalım? Bu lafzı o ikinci manaya da koyalım. İkinci manaya koyalım. Yani bir ilk başta koyduğumuz manadan alıyoruz bunu. Yani burada diyoruz bu manası budur. Sonra ikinci manada kullanmaya başlıyoruz. İkinci manada kullanırken, ikinci manada koyarken o lafzı ikinci manaya ki birinci manayla irtibatlıdır dışarıda. Bu sefer ikinci manada o kadar ileri gidiyoruz ki aslında birinci manayı unutur gibi oluyoruz. Birinci mana artık zihnimizden silinir. Eğer yani renksiz hale geliyor. Eğer bir lafzın birden çok manası oldu ve o ikinci manası, üçüncü manası birinci manayla irtibatlı olarak lafz oraya koyulmuş oldu ve o ilk koyulan mana renksizleştiyse, unutulmaya gittiyse bu lafza menkul denilir. Yani nakledilen denilir. Yani sanki biz bu lafzı bu birinci manadan aldık ve nakletti, aktardık ikinci manaya. Dolayısıyla bu lafza menkul denilir. Nakledilen lafız. Örnek var mı? Çok örnekler var. Hala bir basit örnek. Mesela Araplar hatif deyince telefon aklına gelir. Hatif. Ca'al hatif. İttesir biye bil hatif. Bana hatifle temasa geç. Hatif nedir? Telefon. Ama şimdi telefondu. Eski zamanlarda hatifin anlamı neydi? Yani çağırıcı. Yani o ki şehirde mesela durup sesleniyordun, mesela çağırıcılık yapıyordu. Çağırıcılık yapan kişiye ne denilirdi? Hatif. Bu çağırıcı, hatif ki manası çağırıcıdır. İlk başta manası buydu. Ama sonra bunu Araplar aldılar telefona. Çünkü telefon da bir şekilde insanı çağırıyor ya. Sanki zil çalırken insanı çağırıyor. Bu çağırma ikisi arasında yani bu benzerlik var. O da çağırıyor, bu da çağırıyor. Bu sefer bu hatif kelimesi ki bir insan, çağıran insan anlamındaydı. Bunu buradan aldılar Araplar. Bir cisim, çağıran cisme koydular, telefona ad koydular. Öyle oldu ki artık şimdi Arapların dilinde hatif deyince aslında o insan akla gelmiyor. Belki hatif deyince iştereytül hatif, telefon, hatif aldım yani telefon aldım. Neyin ki iştereytül çağırıcı insan, böyle bir şey aklına gelmiyor. Bu işte buna menkul denilir. Keza mesela bu özellikle şeriat dilinde çok kullanılmış. Mesela bugün namaz, salat deyince aklımıza bildiğimiz ibadet geliyor. Oysa ki salatın asıl anlamı nedir? Dua. اِنَّ اللّٰهَ مَلَاكِتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي Melekler ve Allah ve melekler peygambere salat ediyor. Yani dua ediyor. Allah elbette dua etmiyor. Allah rahmet ediyor. Melekler dua ediyor. Salatın asıl anlamı duadır. Ama gel gör ki mesela şimdi dinimizde bu namazda dua ile bir bağlantısı var. Çünkü namaz büyük erkanı namazın duadır. Fatiha'sı duadır. Azedem konutu duadır. Bir namazın içerisinde çokluca dua olması hasebiyle, gerçi namaz bir farklı bir ibadettir. Yani bir şekli var, şemaili var. Selat kelimesini şeriat dilinde asıl manası olan dua kelimesinden aldılar. Ne yaptılar? Götürdüler, koydular duaya, şey namaza. Şimdi selat derken Araplar aklına nasıl dua gelmiyor. Ne geliyor? Namaz geliyor. Ekimus selat, ikame edin selatı. Neyin ki aklına bu gelmiyor ki yani dua edin. Yani ne? Yani namaz kılın. Anlamı aklına geliyor. Keza mesela hac kelimesi, savun kelimesi ve zekat kelimesi, bu gibi kelimeler aslında lügatta farklı anlamları var ilk başta. Ama şimdi şeriatta başka bir anlam ifade ediyorlar. Bu ikinci anlamla o birinci anlam arasında ama bir ilişki var. Yani bu ilişkiyi nazara alarak bu intikal sağlanmıştır. Müşterekte ilişki yoktu. Yüz rakamıyla çehre arasında hiçbir ilişki yoktur. Dolayısıyla bu kelimeyi buna koyarken, ona koyarken bu aradaki ilişki aslında dikkate alınmamış. Çünkü ilişki yok ki dikkate alınsın. Her birisi de müstakillen koyulmuş bu lafz. Ama bu menkul olanda ikinci manayla birinci mana arasında bir bağ var, bir benzerlik var. Bu benzerlik dikkate alarak bu benzerlikten dolayı lafız birinci manadan alınıyor, ikinci manaya da intikal ettiriliyor ve ikinci manaya tayin ediliyor. Buna denilir menkul. Buna menkul deniliyor. Evet. Artık tatbik edelim yoksa kalsın bu? Yoruldunuz galiba. Yani kalsın. Tatbikinde inşallah bir sonraki sohbette az ederiz. Ve sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve aleyhi ve sellem.